Ayrım 2. İki darbe arasında. İskender Pala, sayfa 10. İstanbul'a bahar geldiğinde bir kış günü Ankara'ya gittiğimi bile unutmuştum. 12 Eylül Askeri İdaresi'ne herkes alışmış görünüyordu. Artık üniversitelerde asayişi askerler sağlıyor, üniversite yönetimiyle dirsek temasında yetki kullanıyorlardı. İyi bir gelişme oldu ve asistanlık sınavını kürsü başkanı hocamızın adayları değil de ben ve Attila Şentürk kazanmıştık. Ne var ki bir türlü atamamız yapılmıyordu. Günlerim öğretmenlik, kütüphane memurluğu, doktora teziyle tükeniyor, borçlarım ile birlikte deruni sıkıntım ve bir baltaya sap olamama üzüntüsü de artıyordu. Ülserim azmıştı. Gece yarılarına kadar çalışıyor, yazıyor ve okuyordum. Gece 3'te ülser sancısıyla uyanıyor ve tan yeri ağrısıya kadar kıvranıyordum. Bir an evvel asistanlığa başlasam bunun her şeye çare olacağını düşünüyordum. Nihayet bölüm başkanı olan hocamız sudan bir bahane ile benim kazandığım sınavı iptal ettirdi. Yeni bir sınav için tarih belirlenecek, aynı süreç yeniden başlayacaktı. Sınav jürisinde bulunan hocalarım Profesör Doktor Ali Arpaslan ile Profesör Doktor Ömer Faruk Akün gerek benimle gerekse Attila Şentürk ile ilgileniyor ve bize umut veriyorlar, tekrarlanacak olan sınava daha iyi hazırlanmamızı söylüyorlardı. Ben bir yandan İngilizce, diğer yandan divan edebiyatı çalışıyor, bu arada ülser sancılarıyla başa çıkmaya uğraşıyordum. Her evde telefonun olmadığı zamanlardı. Babamdan bir telgraf aldım. Benim oğlum, jandarma seni arıyormuş, durumunu bildir. Kaç saat harcadığımı bilmiyorum ama babama komşusunun telefondan ulaşıp sağlığımı sıhhatimi bildirmek için Aklakara'yı seçtim. Jandarmanın beni aramasının askerlik teciliyle ilgili olabileceğini, merak etmemesi gerektiğini, zaten yakında 4 aylık kısa dönem asker olarak vatani görevimi yapacağımı vesaire söyledim. Aynı gün eve geldiğimde evin alt katında marangozluk yapan usta, İskender Bey dedi, bugün 2 sivil polis geldi, seni sordular. O gece ve sonraki gecelerde mide kanaması geçirmediğimi hala hayret ederim. 12 Eylül'ü yapan konsey yönetiminin her yerde suçlu topladığı, içeriye alınanların doğru yanlış hiç durmadan isimler verdikleri veya buna zorlandıkları zamanlardı. Önceleri radyolardan ve televizyonlardan anarşiye kurban gidenlerin isimleri sayılırdı, son birkaç aydır artık yakalanan suçluların adları okunur olmuştu listeler halinde. Bunların hepsi suçlu muydu yoksa sorgulanıp salıveriliyorlar mıydı bilinmiyordu. En azından ben bilmiyordum. Bildiğim, içeriye alınanlardan bazılarının işlemedikleri suçları bile itiraf ettikleri, tanımadıkları isimleri bile kolayca tanıyıverdikleriydi. İşkencenin had safhaya çıktığı söyleniyordu. Ve böyle bir dönemde İstanbul'da polis ve Uşak'ta jandarma beni soruyordu. Suçsuz olduğunu kime anlatabilirsin? Ve üzerim nasıl patlamasındı ki? 2 gün sonraydı. Fakülte sekreteri Vedat Çiftçi Bey beni çağırtmış. Kütüphaneye yeni kitaplar geldi, zanlı ile gittim. Otur dedi. Alı al, moru mor. Çok iyi bir insandı. Beni de severdi. Yarım saat kadar baş başa konuştuk. O da tıpkı babam gibi başında bir hal var ise söyle diyordu. Uzun uzun düşündüm. Hatırlayabildiğim tek suçumun 80 öncesindeki karışık dönemde Davutpaşa kışlasında 66 saat haksız yere sorgulanmam olduğunu ve sonunda suçsuz bulunup salıverildiğimi, bundan gayri kendi bildiğim bir suçumun olmadığını anlatıp durdum. Meğer fakülteye bir yüzbaşı gelmiş, benim hakkımda teferruatlı bilgi edinmek istemiş, Vedat Bey'e sebebini söylememiş. O da 1981 yılında herkesin yapabileceği şekilde bu soruşturma biçimini anarşiye, teröre ve kötüye yormuş. Kapana kısılmış gibi hissettim kendimi. Suçumu bilmiyordum. Kim bilir hangi dost veya düşman içeride sorgulanırken adımı anmış olmalı ki beni arıyorlar diye düşünmekten aklım yoruldu. Uyku perisini hepten kovmuştum. Gözlerim ancak mide ağrılarımdan bitap düştüğüm zaman kapanabiliyor, birkaç saatliğine içim geçmiş olarak dinleniyor ve yeniden sancıyla uyanıyordum. Bir şeyin dengesi bozulunca sendelemeye başlar. Bir şey sendelemeye başlarsa düzeni alt üst olur. Düzensizliğin bir adı da hastalıktır bu yüzden. Hayatım allak bullak görünüyordu. Bu durum eşimi de etkiledi ve ben bir de onu üzdüğüm için üzülmeye başladım. Gerçi onun daha sonra akıtacağı gözyaşlarını oranla bu bir talim sayılırdı. Daha sonra öyle ahlar etmeye başlayacaktık ki artık içinde bulunan duruma ah edebilmek için içimizi doldurmuş olan eski ahlardan birinin dışarı çıkması gerekecekti. 10 gün sonra 2. şube diye bilinen Gayrettepe'deki polis merkezine gitmeye karar verdim. Beni arayanlara işte ben geldim diyecektim. Mide kanamasından ölmek üzereyim. Neyse suçum söyleyin ve istiyorsanız tutuklayın, işte kendim geldim diyecektim. Gittim. Orada da kimseciklere derdimi anlatamadım. Sabıkalılar listesini tarattım. Adım kayıtlarda görünmüyordu. Suçlu gibi arandığımı söyledikçe bana deli galiba diye baktıklarını hissediyordum. Ve herkes bunca işinin arasında benimle uğraşamayacağını söylüyor, başından savuyordu. Ne ki sancılar geceleri beni mideme vuruyordu. Oradan bir sonuç almadan gitmemeye kararlıydım. Ya beni aramaktan vazgeçerlerdi ya da tutup götürsünlerdi. Nihayet şube müdürlerinden birinin odasına girdim. Derdimi bir de ona anlattım. Birkaç gündür uykusuz olduğumu, babamın telgrafını, komşu marangozun ve fakülte sekreterinin sözlerini naklettim. Benimle ilgilendi ve hatta pek öyle suçluya benzemediğimi falan söyleyip beni teselli etti. Söylediğine göre adım sanki kendisine tanıdık geliyormuş ama bir türlü nereden hatırladığını çıkaramıyormuş. Nihayet bu görüşmeden de sonuç alamadan dışarı çıkmak üzereydim ki içeriye bir bekçi girdi. Elinde bir dosya vardı ve İskender Pala'nın dosyasını tekemmül ettirdik amirim diyordu. İçimin birden boşaldığını hissettim. Kanım damarlarından çekilmiş gibiydi. Yere yığılmak üzereyken tamam ya diye bağırdı polis şefi. Seni deniz kuvvetlerinden soruşturuyorlardı. O gün evimizde şenlik vardı ve eşimle karşılıklı pasta yedik. Sınavı kazandığıma mı yoksa aranmamın sebebini öğrendiğimi mi sevindik, şimdi hatırlamıyorum ama uzun zaman süren tedirgin hayatımızın ardından tatlı bir sürpriz gelmişti. O gün bizi sevindiren ve mutlu eden bu haberin daha sonra kabusumuz olacağını elbette bilemezdim. Hayat böyle bir şeydi işte. Sevincimiz acıya, üzüntümüz güzelliğe sebep olabiliyordu. Kader de zaten bu demek değil miydi? Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Albay Atakan Demirseren imzalı bir davet mektubu almam için yalnızca 15 gün geçti. Bir ay içinde Kasımbaşı Deniz Hastanesi'nden tam teşekküllü bir sağlık raporu alıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdim. Her şey yolunda gidiyordu. Ben Ankara'dan göreve başlama emri beklerken günler sonbahara erdi ve Edebiyat Fakültesi'nde bir gelişme oldu. Asistanlık sınavı için ikinci kez tarih belirleniyordu. Görüştüğüm hocalarım ve fakülte yöneticileri bu defa sınavın ertelenmesi yahut iptalinin söz konusu olmadığına beni inandırdılar. Her şeyi bir yana bırakıp ders çalışmaya koyuldum. Sınavdan 20 gün kadar evvel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir çağrı mektubu aldım. Ankara'daki kuvvet karargahına gitmem ve katılış belgemi imzalayıp göreve başlamam için miat verilmişti. Bu tarih sınavdan 2 gün önceye geliyordu. Sınava tekrar girmek için çok iyi hazırlanmıştım ve eskisinden daha başarılı bir kağıt vermeyi umuyordum. Bu durumda önümde iki seçenek bulunuyordu. Ya asker olacaktım ya akademisyen. İdealim üniversitede kalmaktı ama askerlik de yabana atılır meslek sayılmazdı. Maddi olanakları akademik hayattan iyi görünüyordu. Düşünüp taşındık ve son güne kadar bir karar veremedik. Aile büyüklerimizin hiçbirisi üniversitenin yakınından geçmemişlerdi ve akademik hayatın ne olduğunu bilmiyorlar. Bu yüzden askerliği tercih etmemizi söylüyorlardı. Yazık ki ben de bir kışlanın yakından geçmemiştim ve akademik hayat ile ikisini kıyaslayacak tecrübeye sahip değildim. Ertesi gün kısa bir mektup yazdım. Sayın Albay Atakan Demirseren, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda edebiyat öğretmeni olmak üzere yaptığım müracaattan feragat ettiğimi beyan ederim. Mektuba el yazısıyla da gayri resmi kısa bir pusulacık ilave ettim. Değerli beyefendi, ilginize teşekkür ederim. Üniversitede asistan olacağım. Eşim de böyle istiyor. Umarım sizi zor durumda bırakmamışımdır. Saygılarımla. Aldığım cevap en azından bazı kişileri zor durumda bıraktığımı gösterir gibiydi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda öğretmen subay olma hakkından feragat ettiğinizi bildiren mektubunuz işleme konulmuştur. Sivil hayatta başarılar dileriz. Nasip ise gelir Hint'ten Yemen'den. Nasip değil ise ne gelir elden biçiminde bir halk deyişi vardır. Galiba akademisyenlik alnıma yazılmamıştı. Sınav olmadı ve aradan 2 ay daha geçti. Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmuştum ve içim içimi yiyordu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Atakan Albay'a bir mektup daha yazdım. Eğer hakkım baki ise gelip göreve başlamak istediğimi bildirdim. O da bana nazikçe geçti borun pazarı dedi ve ilave etti. Yerine kimse alınmadığı için Aralık ayında yeniden sınav açılacak. Gazete ilanlarını takip edip yine başvurunu yap. O vakit şimdiki durumunu göz önünde bulundururuz. Bu cevabı galiba Aralık'ta gel seni işe alalım anlamış olmalıyım ki daha önceki sınavı herkesten gizli tuttuğum halde bu sınava gideceğimi herkese söyledim. Hatta ulu orta bunu övünerek anlattığımı ve deniz subayı olacağımı herkese bildirmekten bir tür haz aldığımı da hatırlıyorum. Asistanlık sınavı bir türlü açılamıyor yahut açtırılmıyordu. Ben de 1981 Kasım'ında yeniden Bahriye'ye müracaat edip Aralık sonlarında yine sınava gittim. Bu defa yoğurdu üfleyerek yiyecektim ya, 2 gün önceden Ankara'ya vardım. Ta ki sınavdan bir gün evvel Atakan Albay'a nezaket ziyaretinde bulunayım ve kendimi hatırlatayım. Çünkü bütün bağlantım onunlaydı ve beni sanki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı değil de Atakan Albay'ın işe alacak gibi kendisine bel bağlamıştım. Ne de olsa mülakat ve sınav heyetinin başkanı o idi. Ama işte kendisi o gün kuvvette değildi. Konuştuğum kişi Amerika'ya görev için gittiğini, 20 gün sonra döneceğini söylüyordu. Tepemden bir kazan kaynar su döküldüğünü hissettim. İstanbul'da herkes sınava gidiyorum demiş, hatta cakada satmıştım. Şimdi buradan 50 boş dönersem karizmayı çizdirmiş olacaktım. Çok zor durumdaydım ve ertesi güne kadar zihnimde binbir tecessüs dolaşıp durdu. Neler düşünmüyordum ki? Derken yine bir kompozisyon yazıp yine mülakat heyetinin huzuruna çıktım. Çoğunun simasını bir önceki sınavdan tanıyordum. İlk soru: İskender Pala, eşin bu sefer izin verecek mi? Verdi de geldim. Bir daha vazgeçmek yok ama. Söz, vazgeçmeyeceğim. Atakan Albay'ın da selamı var. Daimi hürmetlerimi sunarım. Çıkabilirsin. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sınav bu sefer 2 dakika sürmüştü. Dışarıda kuyrukta bekleyen adayların bana acıyarak baktıklarını, bu kadar erken çıktığım için bütün emeklerimin boşa gittiğini düşünüp belki de gizliden gizliye bir adayın daha elenmiş olmasından sevinç duyduklarını hissedebiliyordum. Bir önceki yıla ait adli soruşturma belgeleri ve sağlık kurulu raporunu geçerli saydılar. Tekrar vazgeçersem çok zor durumda kalacaklarını ben de biliyordum ve artık akademisyenliği kafamdan sildim. 27.547 sayılı üçlü kararname ile 27 Mayıs 1982 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu olmuştum. Belgemde Cumhurbaşkanı olarak Kenan Evren'in, Başbakan olarak Bülent Ulusu'nun, Milli Savunma Bakanı olarak da Ümit H. Bayülken'in imzaları bulunuyor ve şöyle deniliyordu: İskender Pala, Sicilno 1982-3, 4 yıl süreli İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kendi hesabına başarıyla bitirerek muvazzaf subay olmak üzere müracaat ettiğinden 926 sayılı kanunun 14. ve 35. maddelerine istinaden kararnamenin onay tarihinden geçerli olarak öğretmen teğmen edebiyat nasp edilmesine ve teğmenlik naspının 30 Ağustos 1982 itibar edilmesine, ilk sınavda karar değiştirmek bana 2 yıllık kıdeme mal oldu. 1981'de TSK'ya girenlerin NASP'ı sınavları Aralık 1980'de yapıldığı için 30 Ağustos 1980'e götürülürken benimle beraber girenlerin nasip tarihleri sonraki Ağustos'a 1982 kaydırılmıştı. Olsundu. Yeni fotoğraflarım beyaz şapkalı olacaktı ya. Ve 3 yıl sonra mesai arkadaşım olan bir yüzbaşı bana işin iç yüzünü anlattı. Sınava gecikmeli girdiğim 1980 aralığında gerçekten de düşündüğüm gibi bir önceki gün edebiyat öğretmeni olmak üzere bir aday seçilmiş ve galiba amirallerden birisinin de tavasutu olmuş. Bizi sınava alanlar dostlar alışverişte görsün kabilinden sınav yapmayı ve o yüzbaşının ifadesiyle ölüyü gömmeyi düşünmüşler. Ne ki ben mülakatta açık sözlük edip söz tartışmaya, şakalaşmaya varınca beni de yabana atmak istememişler. Dobra dobralığımın etkisinde kalıp bu adayı da alalım kararına varmışlar. Niyetleri bir kadro daha açtırıp 2 edebiyat öğretmeni almakmış. Bunu kuvvet komutanına izah için dosyaları hazırlamışlar. Personel subayı atama emri için dosyaları komutana çıkarıp da sıra edebiyat öğretmenliği atamalarına gelince durumu şöyle sunmuş: Komutanım, edebiyat öğretmenliği branşında çok başarılı 2 adayımız var. Malumunuz okullarımızda her yıl öğrenci sayımız artıyor. Bir sonraki yıl yeni edebiyat öğretmeni almak durumunda kalacağımız malumunuzdur. Tensip buyurursanız bir kadro artışı yapıp söz konusu adayların ikisini de almak istiyoruz. Olmaz öyle şey. Gelecek yıl başka iyi adaylar yine gelir. Kuralları çiğnemeyelim. Hem gelecek yılın seçimini gelecek komutana bırakmanın nezaketi yok mu? Bir tanesini alınız. O halde 2 adaydan birinin seçimini zat halinize bırakıyoruz komutanım. Adı 2. sırada olan adayın işlemlerini tekemmül ettiriniz. Hayatımı üniformaya düğümleyen ve gelecek 15 yılıma hükmedecek cümle işte buymuş. Ne kadar iyi niyetli bir cümle ve ne kadar da masum. Bir insan tanımadığı bir başka insanın hayatını mecra çizer gibi. Kader işte. Sınava geç girdiğim ve listeye sonradan eklemlendiğim için adım 2. sırada imiş. Ne ki nasip olmayınca olmuyor ve kaderin oku bir başka kader oku ile kırılabiliyor. 1. Yıl 1982. Çiçeği burnunda, ağzı kulaklarında. Ülkem benim için ne yapmalıdır diye sorma. Ben ülkem için ne yapabilirim diye sor. John F. Kennedy. Heybeli Adadaki Deniz Sesi Komutanlığı'nın kapısından girdiğim gün Mayıs ıtırları tatlı bir bahar gününü eleyip damıtmaktaydı. Resmi belgeler deniz subayı olduğum günü 21 Haziran 1982 olarak gösterecekti. İlk çocuğum tam bir aylıktı. Adanın münhani yokuş yollarından leylak ve erguvan kokuları arasında deniz sesine doğru giderken ayak seslerim kendime bile güzel geliyordu. Çok özendiğim veya özendiğimi sandığım o beyaz üniformayı giymenin heyecanıyla bacaklarım birbirine dolaşacak gibiydi. Yazık ki okulun kapısından girer girmez insanlar bana gülmek istiyor da gülemiyormuş gibi bakmaya, güya bana hissettirmeden birbirlerine kaş göz işareti yapmaya başladılar. Üniformalı ilk günümde rütbelerimin yönünü tersini, zirve uçlarını omuz dışına bakacak şekilde takmış, ta gün görenden Heybeli Adaya kadar öylece gitmişim meğer. Vapuru binerken iskelede selam verdiğim beyaz elbiseli adamlar da zaten deniz subayı değillermiş. Kurallarını bilmediğim yeni mesleğimin giyim kuşamını da bilmemenin ceremesini o gün işittiğim ilk azardan sonra birkaç gün düşünüp durdum. Tanımadığım birisini beni azarlar gibi konuşması ağrıma gitmişti. Belki askerlik hayatım boyunca benimseyemediğim tavırların ilki bu idi ve yüreğime mum yanığı bir mühür vurmuştu. Okula gelmeden önce Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na gidip deniz dikimi evinden elbiselerimi aldığımda günlerden cuma idi ve üniformamı verenler bavula bir yığında aksesuar koymuş ancak bunların nasıl kullanılacağını, nasıl takılacağını söylememişlerdi. Bir kılıç takımı, büreve, rütbeler, kışlık ve yazlık elbiseler, pelerin, iskarpinler, 40 ambar cinsi el çantası, düğmeler ve bir düdük. Hepsi bir bavulun içine tıkıştırılmış olarak elimize tutuşturuldu. Mevsim yaz başlangıcı olduğu için siyah üniforma giyilmeyeceğini biliyordum. Ama gerisini o gün dikim evinin kapısında tanıştığım iki İngilizce öğretmeni adayından öğrendim. Bunlardan biri fikirleri benim düşüncelerime benzemese de benim bütün askerlik hayatım boyunca asker arkadaşım kavramının içini dolduracak kadar yakınım, her yerde ekmeğimizi bölüştüğümüz, silahlarımızı çattığımız ve sırt sırta yattığımız dostum, kardeşim, arkadaşım, sırdaşım olacaktı. Adı Ahmet Sena idi. Diğer arkadaşım da Veli Namık. O gün orada karşılaşmış ve birbirinden güç almaya çalışmış bu üç insanı dikim evinin kapısında bir saate aşkın süre bekleten ve daha sonra öğleden sonra gelin diyen astsubay hiç şüphesiz bizim heyecanımızı anlamıyordu. Yılda kim bilir kaç defa bizim gibi gelip gidenlerden bıkmış bile olabilirdi. Oysa bize yol gösterecek birisini ne kadar da ihtiyacımız vardı. Garnizondan çıkıp Kasımpaşa sokaklarında zaman öldürmeye başladığımızda güneş tam tepemizdeydi. Biraz sonra Namık sancılar içinde kıvranmaya başladı. Aramızda iş bölümü yaptık. Ahmet dikim evine gidecek ve melbusatımızı alacaktı. Ben de Namık'ı hastaneye götürecektim. Bir taksi çevirip onu Kasımpaşa Deniz Hastanesi'ne ulaştırdım. Omuzlarıma dökülen saçlar, kazan kulplu bıyıklar, kot pantolon ve mevsimlik anorak ile kapıdaki nöbetçi er beni hastaneye almak istemedi. O yılların anarşist kılığı bu idi ve kim bilir bu konuda üstlerinden ne emirler almıştı. Daha sonraları Namık benim kılığım yüzünden iki çeyrek fazla sancı çektiğini söylerdi bana. Böbreklerinde taş varmış, düşürmeye başlamıştı ve sancıdan çıldıracak gibiydi. Ne kadar saat hastanede kaldık bilmiyorum. Mesai biterken elbise bavulu elimizdeydi. Ahmet daha önce genelkurmayda sivil memur olarak çalışırmış. Nasıl giyineceğini bize tarif etti ve ayrıldık. Deniz Lisesi'ne giderken rütbe apoletlerini ters takmamın nedeni işte bu tecrübesizlik idi. Elbiselerimi aldığımın ertesi günü berberden çıktığımda kendime yabancılaştığımı ve başka bir sureti ödünç aldığımı düşündüm. Bu ödünçlük fikri daha sonraları kılığım ve kıyafetimden ruhuma ve anlayışıma sirayet ile beni 15 yıl takip edecekmiş meğer. Bıyıklarım ve saçlarım yoktu artık. Başıma şapka giyecektim. O gün mahalle fotoğrafçısının mütevazi stüdyosunda eşimle aldırdığımız resimde kendine gülmemek için dilini ısıran biri olarak çıkmıştım. Ama bu resimdeki asıl gariplik benim suratıma yansıyan komik bakıştan öte bir üniforma ile bir pardösünün, bir şapka ile bir eşarbın yan yana ve el ele durmasından kaynaklanıyordu. Bunu yıllar sonra acı biçimde anlayacaktık. Heybeliada Deniz Lisesi'nde eğitim yılının sonuna yaklaşılıyordu. Ben stajyer öğretmen olarak bir yüzbaşının yanına verilmiştim. O yıllarda doktora yapıyor olmam komuta kademesinde beni yükseklere konumlandırıyor ama meslektaşlarım arasında gizli bir antipati besliyordu. Bana bir sonraki eğitim yılına kadar lisenin hazırlık sınıflarında okutulmak üzere bir Türk dil bilgisi ve kompozisyon kitabı yazma görevi verilmişti. Hızla hazırlıklarımı tamamladım ve bir iki hafta içinde ilk konular ortaya çıkmaya başladı. Yazdıklarımı daktiloya çekecek bir astsubay tebrik edilmişti. Benden haylice yaşlı bir insandı ve gücenmesini istemiyor, ona nazik davranıyordum. Henüz çağımız bilgisayar ile tanışmamıştı. Bu yüzden kitabı ben kütüphanede elimle yazıyordum, o da ofiste bunları daktiloya çekiyordu. İkide bir bana telefon edip, "Komutanım, şu cümlenin şurası yanlış olmuş, düzelttim." diyerek yazdıklarımı bozmasa işim daha kolay olacaktı ama ona, "Siz benim yazdığımı aynen temize çekin ve lütfen düzeltmeyin. Türkçe kitabı yazan biri Türkçe hatası yapmaz dediysem de kendisini bir türlü bu huyundan vazgeçiremedim. Bu arada selam vermeyi, üniforma giymenin sorumluluklarını, askeri disiplini ve daha da önemlisi insanların kişisel egemenlik ve hakimiyet hislerini nasıl askeri disiplin gibi göstermeye çalıştıklarını görmeye, tanımaya ve yaşamaya başlamıştım. Öğretmenler arasında bir çekişme ve iktidar mücadelesi vardı. Yer yer bu çekişme bir ideoloji mücadelesine dönüşüyor. 12 Eylül öncesine ait fikir ve düşünceler kıtada katı biçimde devam ediyordu. Muharip subaylar nazarında bunların değeri ve önemi yoktu. Onlar zaten belli bir sol ideolojinin temsilcileri gibi açık davranıyorlardı. Ortamı gözetlediğim bir iki hafta içinde kendimi sorgulamaya başladım. Burası benim yaşayacağım ve nefes alacağım bir mesai mekanı gibi görünmüyordu. Şakaları şakama benzemiyor, sevdikleri sevdiklerime yakın durmuyordu. Ben o güne kadar hiç küfür edememiş ve hiç yemin edememiş biriydim. Siyaset bilmiyordum, olduğum gibi yaşıyordum ve öyle yaşamak istiyordum. Ama her şeyin burada değişik olduğunu görmem uzun zaman almadı. Sanki yabancı bir dünyaya gelmiş gibiydim. 15. günde komutanın huzuruna çıkıp ben istifa etmek istiyorum dedim. Aldığım cevap net idi. Teğmen, bu meslek 15 gün değil 15 yılda biter. Ankara'da attığın imza ile 15 yıla selam durdun. Şimdi hiza ve istikametini bozma, derhal görevinin başına. Gerçek buydu ve onu kabullenmek zor olacaktı. O günden sonraki 15 yılda benim olmayan bir hayatı yaşadım ama bir gün olsun hiza ve istikametimi bozmadım. Oysa beni ilk hiza ve istikamete getiren kişi Turgut Ginseder adında bir üsteğmen idi ve beni aldatmıştı. Adına şaka dediklerini sonradan öğrendim. Her yeni gelen teğmeni aynı biçimde davranıyorlar ve onu kuş yerine koyuyorlarmış. Ertesi yıldan itibaren bu oyuna ben de katıldığımı itiraf etmeliyim. Turgut gerçekten şakacı bir arkadaştı ve zaman zaman vapura beraber biniyor, beraber yolculuk yapıyorduk. Kısa zamanda birbirimize öyle ısındık ki yolculuklarda güya bana üniformaya uygun tavırlarda rehberlik yapıyor, bir deniz subayı gibi davranmayı öğretiyordu. Ben saf idim. Her şeye inanıyor ve asla birisinin beni aldatacağını, daha doğrusu insanların birbirlerini aldatma ihtimali düşünmüyordum. Gerçi onun da kötü niyeti yokmuş. Yalnızca her gün bana neler yaptırdığını, nasıl faka bastırdığını, bugünün moda argosuyla beni nasıl işlettiğini anlatıp öğretmenler odasında herkesi güldürüyor, kendi ifadesiyle beni kek gibi yiyormuş. Ben her zaman işini ciddiye alan bir insan olarak yaşadım ve bir subay olma yolundaki eğitimim için kendisine minnettarlık duyarak teşekkürler ediyordum. Söz gelimi bana diyordu ki bir teğmen vapurda gazete okumaz. Ben tedirgin oluyor, okumakta olduğum gazeteyi çantama koyuyordum. Ama kendisi okuyordu. Ben herhalde üsteğmen olunca okuyabileceğim diye boynumu büküyor, hatta bazen gazetemi ona ikram ediyordum. Diyordu ki bir teğmen elinde bond çantadan başka çanta taşımaz. Ben 40 ambar çantamı nasıl gözden nihan edeceğimi düşünmeye başlıyor, belki bir poşete mahkum oluyordum. Ertesi gün bir teğmen poşet torba ile gezmez diyordu. Ben bu sefer poşet torbadan kurtulmanın yollarını arıyordum. İlk ay içinde kim bilir bana daha neler yaptırdı. Bana kendi çantasını taşıttığını, iki elimde iki çanta ile vapurdan indiğim günü anladım ve uyandım. Sonraki günlerde bana söylediklerinin doğru olup olmadığını araştırmaya başlamıştım. Temmuz sonlarına doğru gözlerim iyice açıldı. Yanaşık düzen eğitimi almak üzere diğer teğmen arkadaşlarla birlikte Tuzla'ya piyade okuluna gidecektik. Ben askerliği her şeyiyle öğrenip dönüşte Turgut'tan intikamımı almayı planlıyordum ki elime muhteşem bir fırsat düştü ve baskın basanındır deyip icraata geçtim. İkinci ayrımın sonu sayfa 25.